Biraz huzur konuşma olacak. Huzursuz bir karakter bundan değil ama söylemek istediklerim biraz fazla sayıda. Birbirini zıtlayacak bazı şeyleri bir araya getirdim. Birkaç bir doğru olmayan noktalar var. Konuşmayı 3 bölümde yapacağım. İlki biz tasarımında ne yapıyoruz'u özetleyeceğim. Bunu 6 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Atölye diye son yaptığımız temanın özeti. Daha sonra Astor Piazzolla'nın çok sevdiğim parçasını verdim bu bölüme. Meleğin Ölümü, La Muerte de Ángel. Çağdaş tasarım nereye gidiyor anlatmak için. Son bölümde Milonga veren her bu da meleğin dansı. Ölümünden kurtarıp dans ettirebilir miyiz acaba tasarım? Atölye temasını bundan 2 sene önce çizdik, daha doğrusu yaptım. Bu bir yazı metinle hazırlanan bir şeydi. Buradaki tema aslında yaklaşım şu oldu. Ofis ve mobilyalardan çok insanın işle ilişkisini ele alabildik. İnsanın tarih boyunca toplayıcılıktan tarım toplumuna geçiş, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş, sanayi toplumundan bugün büyük toplumun ötesine geçişte işle ilişkisi nasıl kırılımlardan geçti? Bunlara bakıp nasıl sanayi toplumunda kas gücümüzü makinelere devrettik ve çok büyük bir sıçrama yaşadık. Şu anda da hafıza gücümüzü makinelere devrediyoruz ve çok ciddi bir sıçrama peşindeyiz. Bu bizim işle ilişkimizi ve bilgiyle olan ilişkimizi dramatik bir şekilde değiştiriyor. Çünkü hafızanın makinelere gitmesi demek, bilginin artık bizim dışımızda birileri tarafından, daha doğrusu bir sistem tarafından depolanması, saklanması ve bizden daha iyi handle edilmesi anlamına geliyor. Artık insanın bilgiyle katılımı, bilmesinin çok ötesinde bu bilgiyle yaratıcı bir şekilde olayın içine yer almasıyla. Burada anlattıklarımı desteklemek için hep çizgilerimi koydum, fotoğraf koymaya çalıştım. Belli eskizlerle, bunların benim için belli sembolleri var, biraz da abstrakt bir geçiş olması için. Burada ilk defa kurumların insan çalıştıkları insanlarla ilişkisi tarihsel olarak değişime uğruyor. Çünkü ilk defa kurumlar herkesin yaratıcı olarak katılacağı bir süreçte insanlardan yüreğindekini istiyor. Ve bir kurumdaki diyelim ki 400-500 kişiden 500'ünde yaratıcı olması gerekiyor. Eskiden çok küçük bir zümreye ait olan yaratıcılık artık toplumun her kesiminde, her katılımın, bugün iş yapıyorken herkesin yapması gereken bir şey. Buna sahip değilse bir firma tarihin çöplüğüne girecektir. Buna da eminim. Çünkü yaratıcı olmadığı her iş, olmayan her iş artık 21. yüzyıla ait olamayacak. Burada yeni iş kavramını biraz tariflemeye çalıştık. Peki bu fark nedir? Mobilyalara nasıl yansıyor diye. Bu temanın altında yapılan tüm çalışmalar bir eskizdi. Benim 2 sene önce yaptığım bir eskiz. Burada aslında bina ve mobilya değil, tamamen bir abstrakt geçiş. Belki eşerin hayal gücünü de sembolize ediyor. Her türlü bilginin girdiği, proses edildiği, toplantının yapıldığı, çalışma istasyonları, müşterinin karşıladığı, executive ofisler, bir binanın içindeki tüm hattı aslında bir holistik bakışla görüp insan burada yaşıyor aslında. Bu çalışma değil, insan kendisini var ediyor. Bunu görüp buradaki tüm bu organın ilişkileri ve bu bitmeyen bir süreç. Burada aslında tasarımın bizde bitmediğini de deklare ediyoruz bu atölye konseptiyle. Ve burada aslında ilk yapılan proje buydu. Bir eskiz verdim. Studio Kairos'a bizim için çalışan bir tasarım firmasıydı. Kairos, diğer bir Polyform gibi çok büyük firmalarla da çalışıyor. 10 yıldır da kendileriyle birlikte çalışıyoruz. Bu verdiğim eskizi de aslında daha çok ortamı tariflemeye çalıştım ve onlara bir satır bir brief verdim. Dedim ki, endüstriyel hafızayı silin. Raise industrial memory. Onların bunlar anladığı, birincisi eskize sadık kalmak gibi bir şey var. Bende de var, kendileri de bu şekilde yaklaşıyor. Eskizdeki çizgiyi yakalayabilir miyiz diye bir masa yaptılar. Ve masayı sadece çizgiyle bağlanacak bir sisteme getirmeyi istediler. Endüstriyel hafızanın silinmesine gelince de tüm masalarda bugüne kadar bir kasa, kasaya bağlı ayaklar var ve ayakta durur masa. Daha sonra üstüne tablo konuyor. Onlara getirdiğim şu oldu, bunlar aslında birbirinin üstüne eklemleniyor. Biz öyle bir şey yapabilir miyiz ki madem bunlar bir yere gelecek, ancak bir yere gelebildiğinde ayakta dursun. Ayrıldığında ayakta duramazsın. Dolayısıyla hepsi normalden %50 daha haklı olabilirsin. Burada masa tablası 30 milimden 14 milime, sonra 12 milimliğinde. Masanın altında işaretli gözüken bir kutu profil kasa, alüminyum ekstrüzyon parçayla dışarı taşındı. Masa tablası iç içe geçtiği için daha güçlü hale geldi, enjeksiyon köşeler yapıldı. Bir yıl süren bir geliştirme sonucunda masa bütün dışı boyunca kullanıcıya bir servis alanı verecek bir alüminyum akıllı profilin olduğu, tüm parçalar alüminyum olduğu için %100 geri dönüştürülecek bir sistem ve sistem hafiflediği için tüm transportunda yarı yarıya fuel'a yüklenme ve karbon monoksit printinde çok ciddi bir avantaj sağlar. Bunun kullanıldığı geleneksel bench sistemleri, belli workstation'lar sistemin takım özellikleri görebiliyoruz. Burada ana temel prensipten sonra canlı bir işlemlerinde bu hep avoktan çekilmiş profiller görüntüsünde. Gözle bakıldığı zaman sadece iki elimli çizgi gözüküyor ve hafıza, masa kalınlığı hafızası burada siliniyor. Bundan bir sonraki proje Barbaria, yine aynı grupla çalışıldı. Burada kendilerine ben yaklaşık 4 sayfalık bir brief verdim. Bu brief'i Eko'nun yazısını çok beğendim, Umberto Eko'nun. Kendileriyle paylaştım ve buradan yürüyelim diye cevaptım. Bu brief şuydu aslında, open work diyor. Eko diyor ki 21. yüzyılın işi açık iştir. 19. yüzyılda master, usta işi yapar ve kapatır. Johann Sebastian Bach müziği tasarlar, müziği kompoze eder, bitirir. Ondan sonra kimse buna dokunamaz. Kimse açıp müziğin sırasını, notaları, hızını, hiçbir şeyini değiştiremez. Bugün müziğinde ise usta bitirir fakat cazı her uygulayan tekrar yaratır. İlk döndüğümüz atölye fikrine buradan geliyoruz. Aslında şimdi uygulayıcılar ustanın yapmış olduğu kompozisyonu uygularken bile yaratım sürecine giriyor. Gene yaratıcı kitlenin genişlediğini burada görebiliyoruz. Aslında öyle bir hale geldi ki eskiden kapalı olarak tasarlanmış işler bile bugün açılıyor. Fazıl Say'ın Mozart sinyasına baktığınız zaman eğer Fazıl Say'ın ismi Mozart'tan daha büyük yazıyorsa burada düşünmemiz gerekiyor. Burada Fazıl artık bir uygulayıcı değil, bir yaratıcı olarak dahil edilmiştir. Bu bugünün yaratıcı katılımındaki önemli görülmesi gereken şey. Bu sistemde de yine Calvino'nun devamı, bu sefer çok gelişmiş bir profil masanın altında kullanıldı. Sistem daha ekonomize edildi. Buradaki tüm panel sistemleri, tüm masa sistemleri bitmemiş olarak mimar teslim edildi. Buradaki amaç her mimar işe aldığı zaman kendi dilini, kendi projesini ve kendi kompozisyonunu yapabilsin ve parçayı tekrar kompoz edebilsin ve caz çalsın, bitmiş bir şeyi seçip kapalıktan koymasın. Ve bundan sonraki tüm ürünlerimize bu yaklaşımı koyduk. Çok rengarenk olabiliyor, kaplamalar birbirine karışabiliyor, simsiyah ve beyaz her türlü sisteme gidebiliyor. Bundan sonraki sistem benim yaklaşımımdı. Şurada görmüş olduğunuz kanepe. Bu çalışma istasyonlarının arasında bir soft work diyorum ben buna. Masa olmayan bir çalışma alanıdır. Masadaki bilgisayar, cep telefonu ve her türlü bombardımanda yaratıcı olmayı bırakıp düzgün rapor ve yazılması hale geldi. Burada masadan kaçmak benim alternatifim. Kanepeye gelip, kanepe gruplarının içinde oturup, kanepenin içinde, dışında, arkadan gelenin kanepeye yaklaştığı, içerideki gazete okuduğu veya yerine rapor yazabildiği bir çalışma alternatifi. Burada belli eskizlerde arkadan nasıl yaklaşılıyor, üstüne stresi oluyor, onların çalışmaları var. Daha sonra çıkan sistem bu oldu, Icarus diye. Kanepenin kenarından kanat gibi çıktığı için Icarus ismini verdim burada. Bunun bir şeyi de aslında kanepenin tamamen zoomorfik bir şekilde sahip olması. Hiçbir düzlem birbirine paralel değil burada. Hepsi dikle değil, hepsi belli bir açı içinde. Dolayısıyla kanepenin önü ve arkası yok. Her tarafından görülebiliyor, her tarafından yaklaşılabiliyor. Ve ortak alanlar ve açık alanlar da karşılama yerleri olarak kullanılabiliyor. Belli müzelerde girdi, belli karşılama alanlarına girdi. Bu sistem yeni geliştirdiğimiz bir sistem. Dilimlerden oluşuyor. Dinlenme, bekleme ve çalışma alanları için. İngiliz bir grupla çalışıyoruz. Bu da önümüzdeki sene çıkacak. Burada bir dolap grubu var. Şu yaptığım dolap grubu burada alanı çalıştıktan sonra bölme sorunu çıktı. Bölümü de ya panellerle bölüyoruz ya da dolapları kütle olarak bölüyoruz. Benim buradaki işlem şu oldu aslında hayal ettim. Kütlelerle veya panellerle boğmak yerine yatay uçan bir takım blokları alıp bunları birbirinden koparıp havada asılı gibi tutabilir miyiz? Yani hayal gücünde olmayacak gibi bir şey gösterebilir miyiz? Ve eskizin aynısını gerçekleştirebildim. Burada oturma alanıyla, çalışma alanını, çalışma alanıyla, egzekütif alanı, egzekütif ve toplantıyı hepsini bölen dolaplar aslında hem bölücü hem de insanların sergiledikleriyle depoluklarını bir arada kullanabiliyor. Arası ve burada kitapları, seramikleri, aydınlatmaları koydukça her yer kendisine ait bir dolap sistemini yaşatabiliyor. Sistem de tam eskizindeki gibi gerçekleşebildi. Farklı yükseklikler, modüller yan yana geliyor. Burada boş göstermiş gözüksün diye. Gördüğünüz gibi aradaki ince lemalar çok ince bir sürüktür. İçi dolduğu zaman gözükmüyor ve kutuları neyin havada tuttuğu da çok anlaşılmıyor. Son bu da çok hızlı geçeceğim bir dolap sistemi. Burada hep mobilya ölçeğinden çıktığımız için mobilyacı gibi düşündüğümüzde kendi ölçeklerimizi 80-80 dolap veriyoruz. Benim burada hayalim mimarlar çok daha büyük espaslarla oynarken onların ölçeğiyle konuşabilecek mobilya niye yapamıyoruzdu. Bu dolap yan yana gelen mobilya birleştiği zaman 10 metrelik bir dolap verilebiliyor. Dolayısıyla daha monumental parçalarla mekanları sonra için küçük parçalar serpiştirmeye yarayabiliyor. Ham bir toplantı masası, çok basit. Ayakları ikiye böldüm. İçinde taşıyıcı var, dışındaki sadece ince bir cidar. Fakat tüm elektrik ayaktan giriyor, hiçbir vertebra yok. Burada problem şu, masanın fotoğrafları ve tanıtımlarında masalar çok güzel duruyor. Bilgisayarlar, kablolar, her şey girdiği zaman masa bir canavara dönüşüyor. Buradaki amaç aslında her şey yüklendikten sonra masa ilk gözüktüğü gibi durabiliyor. Burada bütün ayaklar, kabloların ve prizlerin taşındığı, ortaya taşıyor. Ortakta gerekli prizlerden alındığı zaman kullanıcı rahat rahat her türlü elektronik aletini cep telefonuna masada ulaşabiliyor. Bir sonraki versiyonu Ando, anda da yine bunun bir ileri versiyonu. Ayaklar yine aynı, cidarda çalışır fakat deri. Üst tablasında da kablonun çıktığı olanlar var. Diğer içecekleri, çay kahvesi, her şeyi kullanabiliyoruz. Bunların kullanıldığı yerlere çok hızlı geçeceğim. Siemens'in son 10 yılın en büyük yatırımını yaptılar Türkiye'de. Buradaki tüm mobilyaları Burkeman'ın ürünleriyle sergiledik. Triumph gene sırf bu sene bunlarla biten Calvino'yla. Her katta Calvino panelleri Triumph'ın renklerine donatıldı. Masa biraz önceki amlı masa, oraya özel ölçüde yapıldı. Deriden ayaklar, arkadaki dolap rörün olduğu kısa servis alanı gibi olanı. Noterler Birliği çok devasa bir projeydi. 1000'e yakın kişinin olduğu tüm ürünleri gene bu sistem ürünleriyle sergileyebildik. Gene Calvino, gene son dolaplar, açık hava alanları. Futbol Federasyonu gene Calvino'yla, gene Icarus Kanepe, Fatih Terim'in odasıydı bu. Philips de gene biraz önce gördüğümüz masa, bu döşenmiş ve çalışıyor hali hiçbir mertebe gözükmüyor. Her şey ayaklarından taşındığı için. Barbarie gene buradaki sistemde, çelik sistemde, farklı renklerle geziyor. Philips'te gene çok farklı kompozisyonlar kullanabiliyor. Masanın kenarı taşıyıcı ve birleştirici olduğu için masanın sadece ayaklarını geri değiştirerek çok farklı kompozisyonlar sağlanabiliyor. Bunları hızlıca göstermeye çalışacağım. Gene Barbarie, gene Ando. Şundan dolayı çok vahşi bir sene geçti. 2008-2009 hepimizin bildiği gibi en büyük fiyat kavgalarının, en büyük pazar rekabetini geçti. Ve biz en vahşi fiyat ve indirim savaşlarında kurmuş olduğumuz, hayal ettiğimiz senaryoyu uygulayabildik. Ve burada en iyi mobilyalarımızı teslim edebildik. Bu aslında bizim için bir testti. Yani çok daha ekonomik ürünlere gidilebilecekken arkada bıraktığımız biz hep en iyi ürünlerimiz. British American Tobacco dünyadaki en iyi ürünlerden birisi olduğuna dair yazı bile geldi burada. Yine bu masalar, yanlı masalar, toplu alanlar, Sherry Club, SAP Genel Merkezi, bu da yeni bitti. Bütün bu ürünler bu şekilde yine anlı masaların farklı versiyonları. Ne yaptık? Kısaca blok etmeye çalıştım. 6 dakikalık konuş. Lamuerte de Lamia'da. Piyasalarının çok sevdiğim bir parçası, Meleğin Ölümü. Aslında Meleğin Ölümü oldukça beklenmedik bir son. Kendisi de dahi kimse beklemiyor. Bu beklenmediğinden dolayı da, beklenmemesinden dolayı da hazırlıksız bir son. Tasarımın ve çağdaş kurumunu biraz anlamak için ben bunu uygun metafor olarak gördüm, Meleğin Ölümü diye. Sanayi üretimi bugün artık insanların ihtiyaç kapasitesinin ötesinde. Dolayısıyla sanayi ürettiklerini bize ihtiyacımızmış gibi sunmaya başladı. Son 30 yıldır iletişime yaslandı. Artık tasarıma da yaslanmaya başlıyor ve tasarımı insanların ihtiyacı olmadığı şeyleri insanlara satabilmek için bir sos olarak kullanmaya başlıyor. Bu tasarım için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor evresinde. Tasarımcılar bunu seçerse ve bu sosun içine girmeye ve bu fırsat vagonunu atlamayı tercih ederlerse çağın suçuna ortak olmaya başlayacaklar. Bu çok önemli bir çıkış. Burada aslında tasarım yaşamını zenginleştiren ve insanı hür bırakan özelliklere sahip olmalıdır. Benim düşüncem şu anda kutladığımız tasarım rönesans dediğimiz süre çok yakın zamanda tasarımın ötesine dönüşebilir. Milyon gelen yer peki melek dans edebilir mi? Bu da gene piyasalar parçası. Meleğin eğer ölümden kurtulup dans etmesini istiyorsak tasarımı ciddi olarak sarsmamız ve belli soruları sormamız gerekir. Ben sorması gerekli olduğunu düşündüm. En kritik soruyu başlatıyorum sadece. Konsept yapma ne olur, çalış senin de olur. Bunun şu, her türlü fikir beyan edilen işte, bu yazmaktır, çizmektir, müziktir, arkasında bir tema fikir olmak zorunda. Fakat burada bir soyutlama süreci var. Soyutlama süreci de bunun en önemli süreci. Bu süreçteki yolculuktaki yön çok önemli. Bütün toplumun geriye veya ileriye götürebilecek yön, soyutlamadaki seçilen yön. Burada her proje artık konseptle başlıyor ve projenin gerçek ihtiyacı ne olduğunu düşünmeden konsept öne çıkmaya başlıyor bir şekilde. Burada gerçeklerden mi soyuta giriyoruz? Yoksa soyut bir şeyler çıkıp gerçeklere varmaya mı çalışıyoruz? Bu yönü iyi belirlememiz lazım. Eski Alman düşüncesinde Hegel'in koyduğu sistemde aslında soyut olanlardan gerçeğe giden bir yol vardı. Bunun temsili cennetten yeryüzüne inmişti. Ve Alman düşüncesi bunun üzerine kurdu uzun yıllar. Bunu hayalleri, algıları ve söylemleri başlangıç noktası olarak aldılar Hegel ve Kölü. Ve insanları buradan gerçeklere götürmeyi vaat ettiler. Marx ve Engels bu düşünceyi tamamen alaşağı etti. Ve dedi ki, gerçeklerden buraya gidip, oradan buraya geri gelinmez. Ve Alman düşünce sisteminin en önemli kırılımlarından birisi oluştu. Kültürü oluşturan koşulların, toplumların üretim ve tüketim biçimleri olduğunu tarihsel süreçleriyle Marx ve Engels gözümüzün önüne serdi. Türk sosyoloji bilimini aslında bir şekilde önünü açacak bir kırılımdır önce. Yaşamsal gerçeklerden yola çıkarak yeni ideolojik reflekslere varabilirler. Arendt'ten bir alıntı yaptım. Hayat belirleyen bilinç değildir, bilinci belirleyen hayattır. Tabii ki biraz önce dediğim gibi bir tema veya fikir olmadan projeyi bulmasını önermiyorum burada. Fakat bunların baş aşağı olmasını engellemek ve neyin gerçekten çıktığı, yapay bir konsept gibi bir şeyle gerçek ihtiyaçları ve gerçek ilişkileri halı altına atmamız gerektiğini söylüyorum. Burada benim gördüğüm sanayi kendi içinde, pazar koşulları kendi içinde yaşadığı krizden kurtulmak için tutulduğu tasarımla birlikte krizden çıkacağından tasarımı kendi krizin içine sokmaya başlıyor. İstediğinin tam tersine doğru gidiyor. Tasarımın çağdaş görevi ise pazarın ihtiyaçlarını çözmemek değil. Tasarımın yaşamasını istiyorsak her şeyden önce pazardan çok insana dönüp bakmaya hatırlamamız lazım tekrar. Son söz olarak hayat politiktir, tasarımın da politik bir duruşu olmalıdır diyorum ve insana değil, pazarın, pardon, insana ise sağlamadır, pazarın değil. Galiba biraz erken bitirdim.
Bir dakika daha devam edebiliriz.
Ah, sözünü bitirdim, bir sonraki konuşmaya başlayalım.